Ayrım 31.
Böylece Bakunin ve Mayarov sohbet ederek sıkça verilen uzun molalar sırasında balık tutarak, ava giderek, çilek toplayarak, kağıt oynayarak Amur üzerinden Nikolayevsk'e doğru yavaş yavaş ilerliyorlardı. Ve ancak Temmuz ayının ilk günlerinde vapur Nikolayevsk'e ulaştı. Onlarla aynı günde oraya deniz asteğmeni Bronzert de geldi. Bronzert'e İrkutsk'a gelir gelmez Doğu Sibirya'nın Primorskoy bölgesi askeri valisine teslim edilmek üzere üzerinde aciliyetle ibaresi bulunan gizli bir paket verilmişti. Paketteki yazıda Bakunin'in polis tarafından gözetlendiği bilgisi vardı. Ancak deniz asteğmeni o an üstlendiği bir acil görevden dolayı paketi bir arkadaşına bıraktı. Ertesi gün arkadaşı ağır bir hastalığa yakalandı. Sonuçta Bakunin'in gözetim altında olduğu haberi, ulaşması gereken adrese ancak 2 ay sonra iletildi. Bakunin tam bir haftadır Nikolayevsk'te idi ve tüccarlar, memurlar arasında birçok ahbap edinmişti. Nehir kıyısında çatı katlı ve bahçeli küçük mütevazı bir evde, Primorskoy ilinin askeri karargahında askeri yargıç olarak çalışan Kotyuhov oturuyordu. Bu her zaman her şeye karışmak ve ortaya çıkarmak gibi can sıkıcı bir arzuyla yanıp tutuşan, tanrı korkusu olan, sessiz, özenli bir memurdu. Odalarının duvarları, ölmüş ve hayattaki imparatorların portreleri, ikonlar, ana yurt savaşı ve Kafkasların istilası dönemini anlatan yurtsever tasvirlerle kaplıydı. En gözde kahramanı Kutuzov'du. Georgi Pobedonosez'e de duacıydı. Nikolayevsk'te oturan az sayıdaki sürgün, askeri yargıcın yardıma hazır, çalışkan ve dürüst olmasından dolayı sayıyordu. Auditör rüşvet almıyordu, sarhoş olmuyor, kağıt oynamıyor ve çılgınca eğlenmiyordu. Bakunin'in ortadan kaybolmasından bir gün önce, Temmuz akşamında şehirden yargıcın evine oldukça heyecanlı, üzerinde eski bir elbise, başında çok kullanıldığı belli olan bir kasketi bulunan bir ihtiyar adam 2 kez geldi. Onda ilginç olan şuydu ki, alnını kaşlarına dek saç bürümüştü. İkinci gelişinde ev sahibinin hala gelmediğini öğrendiğinde çıkık elmacık kemikli şişman hizmetçiye ricada bulundu. Saygılarımla, bana hemen söz verin ki Vasili Grigoryevich eve döner dönmez ona bu mektubu vereceksiniz. Bu çok önemli ve asla bekleyemez. Hizmetçi kadın anlaşılması güç bir yanıt verdi. Elini önlüğüne sildi, kapalı zarfı dikkatlice alıp ev sahibinin yatağının yanındaki masaya bıraktı. Daha sonra yine aynı odaya girdi. Lambayı alıp gaz yağı doldurdu. Yaktı ve yerine koyarken farkında olmadan mektubu örttü. Yaşlı yargıç ancak ertesi gün eve döndüğünde tesadüfen buldu mektubu. Sizin de tanıdığınız Bakunin buraya sınır dışına kaçabilmek için geldi. Bunu güvenilir kaynaklardan öğrendim diye yazıyordu Kutyuhov'un çok iyi tanıdığı sürgün Hilgari Weber. Eğer ben bir sivil kişi olarak resmi birine gidip Bakunin'in planlarından haberim olduğunu birdenbire anlatmaya kalkışırsam, bu sadece jurnalcilik gibi görünmekle kalmaz, düpedüz jurnalcilik olurdu. Bu yaşımda jurnalci damgası yiyerek yaşamak istemiyorsam, ama siz başkasınız, ben sizi biliyorum. Daha sonra Bakunin'in kaçış planı ayrıntılarıyla açıklanıyordu. Bakunin'in kaçışını engellemeye çalışmamın size garip ve anlaşılmaz gelmemesi için beni bu işe karışmaya zorlayan nedenleri kısaca anlatacağım. Bu nedenleri şöyle sıralayabiliriz. 1. Yurttaşlarıma ve bizzat bana gösterdiği birçok merhametinden dolayı şimdiki çara duyduğum ikiyüzlülükten uzak minnetim. 2. Tamamen eminim ki Bakunin'in kaçışının karısına, ailesine, General Korsakov'a çok zararı dokunacak ve kesin olan şu ki, ne insanlığa, ne Rusya'ya, ne de Bakunin'in kendisine bir yararı olacaktır. Bakunin hiç kimsenin yararına bir şey yapabilecek durumda değil. Çünkü o bir bencillik abidesi. 3. Bakunin'in kaçışı sürgünde olan birçok yurttaşıma zarar verecektir. Çünkü hükümet siyasi suçlular arasında benzeri kaçışların tekrarlanması kaygısıyla bu zavallılar üzerindeki gözetimini hiç kuşkusuz şiddetlendirecektir. Weber'in verdiği haberi okuyan Kutyuhov bir dakika bile kaybetmeden limana koştu. Kaptan Suhomlin nerede? Kilipör, nişancı nerede? Diye bağırdı yanından geçen ilk denizciyi durdurarak. Şimdi mi aklınıza geldi diye şaşırdı denizci. Yanına römork olarak aldığı yabancı bir gemiyle gitti. Uzağa mı gittiler? Limandan hemen ulaşamazsın. Hangi gemiyi götürdü nişancı? Amerikan barkası Vickers. Yaşlı yargıç başını tuttu. Hainler, rüşvetçiler, çarı aldattılar diye söyleniyordu. Tabii ki bu işi Hitrova ve Filipeus'un yardımıyla yaptınız. Görünüşe bakılırsa epey para da kaptırdınız ama kaçık yöneticinizi de kandırdınız. O bir vali değil, bölgemizin utanç kaynağı, belası. Kutyuhov ah vah ederek kendini Primorskoy ilinin karargah şefi Afansayev'in yanına attı. Kaçakların planı hakkında bildiği her şeyi anlattı. Bakunin'i buraya getiren ve şu anda yola çıkmaya hazır Amur'u gönderirsek, Klipör'e yetişmek mümkün diye ısrar ediyordu. Ama Afansayev onu dalgın bir halde dinliyordu ve vurgulu bir umursamazlıkla yanıt verdi. Biz neden karışalım Bakunin'e? Varsın kaçsın. Bunun hesabını biz değil General Kosakov verecek. Evet ama Bakunin vatan haini, sürgün ve polisin gözetimi altında. Bunu nereden biliyorsunuz? Bu konuda bize Irkutsk'tan hiçbir bilgi ya da rapor verilmediği gibi General Vali'nin ona bütün Sibirya'yı dolaşma, hatta devlet gemilerine binebilme hakkı tanıyan izin belgesini kendi gözlerimle gördüm. Kutyuhov o kendine has inatçılığı ile bir adım bile geri atmıyordu. Size karargah şefine bu kaçışa karşı umursamaz kalmak yakışmıyor. Bakunin'in yakalanmasına yardımcı olmak her iyi niyetli Rus yurttaşının görevidir. Emir verin de peşine düşsünler. Afansayev ateşlenen yargıcı dikkatlice inceledikten sonra sert bir ses tonuyla ekledi. Siz de haklısınız. Henüz geç sayılmaz. Nişancının kumandanı Dekastri'ye erken ulaşamayacak. Her zamanki gibi limandaki tüm bankaları ziyaret edecek ve ben de bu arada Kizi ve daha da ilerisine gitmek için Amur'a emir vereceğim. Tanrı'ya şükür diye rahat bir nefes aldı Kutyuhov ve çıktı. Amur bacasından duman püskürtüyordu. Fener direklerinde vapurun Blagovenstengs'e gideceğine dair ilanlar asılmıştı. Akılsız yargıç eve gitmeden önce Weber'i buldu ve sertçe sordu. Bakunin'e ilişkin tüm bu bilgileri nasıl öğrendiniz? Şimdi soruşturma başlayacak. Bir sürü sıkıntı ve tatsızlık çıkacak. Onun kaçışına kim yardım etti? İzin verirseniz sevgili Vasily Grigoryevich, size her şeyi olduğu gibi anlatacağım. Irkutsk'tan arkadaşlarımın birçok kez bana yazdıkları gibi Bakunin iğrenç biri. Onun kendini beğenmişliği, çıkarcılığı yüzünden hiçbir suçu olmayan insanların acı çekmesini istemiyorum. Dün bu narsist palavracı bana geldi. Onunla yakınlaşmak istemediğimden soğuk davrandım. Siz bana güvenmiyor ve soğuk davranıyorsunuz. Ama ben size çok önemli bir itirafta bulunmaya hazırım diye başladı ve Korsakov'a kaçmayacağına dair söz vermesine karşın bunun tam tersini yapmaya kararlı olduğunu anlattı. Söylediğine göre Londra'dan Herzen ve diğer fikirdaşları kendisini çağırıyorlarmış. Birçok tunturaklı ve boş laf etti. Konuşmasına kendisi hayran kalarak, mide bulandırıcı bir insan o, anlaşılmaz ve zararlı. Yargıç Weber'den ayrılarak çok yorgun olmasına karşın yine limana döndü. Kotyov'un Afansayev ile yaptığı konuşmanın üzerinden birkaç saat geçmiş, karanlık iyice basmıştı. Ancak Amur yerinden kıpırdamadığı gibi karanlığa gömülmüştü. Vapur ancak iki gün sonra Kizi'ye doğru demir aldı ve ilk karargahı şefinin kaçağın tutuklanarak Nikolaevsk'e gönderilmesine emreden yazısını götürdü. Bu arada Amerikan gemisi Bakunin'i Rusya kıyılarından çok uzaklara götürmüştü. Kendine çok fazla güvenen Bakunin, kamerada elinde bir kadeh şarap, kızarmış, hafif terlemiş ve mutlu bir halde gemi kaptanı ve birkaç yolcuya yüksek sesle yaşam öyküsünü anlatıyordu. Kimim ben? Topçu okulunda eğitim görmüş, asteğmen olmuş ve bu görevdeyken istifaya zorlanmış, Tversk ilinden bir toprak ağasının oğlu. Gördüğünüz gibi sahnem büyük değil. Zaten general olmakta da gözüm yoktu. Çar tarafından dar ağacında asılan dekabrist Murayev Apostol hakkında bir şeyler duydunuz mu? Annemin yakın akrabasıydı. Ben de onun gibi bir aristokrat olarak doğdum ve yurdumda cahil halkın içinde bulunduğu köleliğe, efendilerin keyfi davranışlarına uysallıkla boyun eğemezdim. Bakunin kalktı. Küçük kamerada bir dev gibi görünüyordu. Boyu posu ve etkileyici dış görünüşünün adeta silüetini çizerek, halının üzerinde yürüyerek Lomboz'a doğru gitti. Yeryüzünün en büyük bilmecesi insan kaderidir. İki defa idamla yargılanan, Prusya zindanının duvarına zincirlerle bağlanan, cellatçar tarafından 8 yıl canlı canlı bir kaleye gömülen Bakunin'in şimdi okyanus kadar özgür olabileceğini kim düşünebilirdi? Yaşama yeniden başlıyorum ben. Bakunin'in Büyük Britanya topraklarına ayak bastığı sıralarda yargıç Kotyuhov da istifa dilekçesini verdi. Böylece de amiri Afansayev'in acımasız kinini üzerine çekmiş oldu. Ancak Bakunin'in kaçışıyla ilgili soruşturma daha yeni başlamıştı. İsa'nın doğum günü, Christmas, Britanya adasında en çok sevilen ve sevinçle kutlanan bayram yaklaşıyordu. Liza, vereceği armağanların listesini çıkarmak için odasına kapandı. Küçük Asya ve Olga Herzen'e kukla ve top, Krasotski'ye yeni bir keman, Dadı Peggy'ye kareli İskoç şalı, diğer tanıdıklara şık tütün kutuları, çiçek esansları ile dolu şişeler ya da turtalar. Herzen ve Ogarya için ise çok önceden melodik sesler çıkaran iki küçük altın çan ısmarlamıştı. Liza uzun listede bir eksik olup olmadığını kontrol ederek bezgin atların koşulduğu eski, gıcırtılı, kiralık bir faytonla Bond Street'teki büyük pasaja ve çok katlı pahalı mağazalara gitmek üzere yola çıktı. Yol kenarlarına yapıştırılmış parlak reklam afişleri, Londra'da gezegenimizde üretilen her şeyi satın alabilirsiniz sloganıyla insanları cezbetmeye çalışıyordu. Köpek satan dükkanlarda yeryüzündeki tüm cinslerden numuneler vardı. Yassı suratlı, tüylü Pekin köpekleri, Tibet'ten getirilen tüysüz, çekik gözlü bekçi köpekleri, ihraç edilmesi yasak Dalai Lame'ler, her yanı pörsümüş, gülünç, Fransız buldogları, yumuşak tüylü ternövler. Bir Hintli kendi ülkesinde dokunan şalı İngiliz mağazalarında rahatlıkla bulabilir. Malezya adalarından bir yerli de memleketinin üretimi bambu örneklerini buradan alabilirdi. Londra mağazalarının kendine has özellikleri vardı. Fransa ya da Almanya'dakilerden farklıydılar. Oralarda fuarların hayhuyu, pazarları andıran kalabalık, keşmekeş ve yığılmışlığa teslimiyet vardı. Oysa İngiliz mağazalarına düzenli bir büro ya da bankadaki havayı andıran sessizlik, düzen, ferahlık hakimdi. Büyük bir mağazada ünvan sahibi genç bir züppe, yaşamından vazgeçilmez bir yeri olan şeyleri büyük bir rahatlık içinde seçip ayırıyordu. Kayık yarışı için gerekli tüm malzemeler, binici ve balıkçı kıyafetleri, moda kravatlar ve mendiller, can sıkıntısı çeken kuzenleri için terbiye edilmiş sokulgan bir küçük maymun, kulüpteki arkadaşı için antika bir sigara kutusu, tesadüfen tanıştığı kız arkadaşları için kaşmir aldı. Saraydan bir bayan, modanın yasalarını belirleyen Fransız terzilerinin icatlarını inceliyordu. Soylu bir gelin adayı, çeyizi için çamaşır, eldiven, çorap, battaniye ve yaygılar, el işi oyalar, antika mobilyalar, resimler ve majestelerin sevdiği cins köpekler alıyordu. Başka dükkanlarda ise gri göğün altında taş ve denizden başka bir şey göremeyen ulusun tutkuyla saldırdığı canlı renklerdeki yünlü İngiliz kumaşları tercih ediliyordu. Bu dükkanların vitrinlerinde açık renkli, bel kısmı büzgülü etekler, sarı redingotlar ve kocaman kadife lengerler, enseyi açık bırakacak şekilde öne doğru yıkılan, domuzlu poğaça adı verilen, karga yuvasını andıran bayan şapkası yer alıyordu. Lüks eşyalar bölümünde itaatkar hizmetkarlar cinsinden daima gülümseyen gri saçlı tezgahtarlar, gaz lambası gibi fütürlü ve ağır gümüş takımlar ve meyvalıkların yanı sıra kolonilerden gelen çok sayıda eşyayı da teşhir ediyorlardı. Fil dişi tanrılar, Hint tapınaklarının rahibeleri, Martinik adasından örmeler, hasırlar ve danteller, Güney Afrika'dan hayvan derileri ve değerli taşlar. Karadağ, Japon ve Macar köylü kadınlar, İngilizler için bluzlar, çeşitli çeyizler örüyorlardı. Mendil ve çocuk elbiseleri işliyorlardı. Avusturyalı ve Alman esnaflar da İngiltere'ye kendi ürünlerini getiriyorlardı. Çok katlı büyük mağazalar, iflas eden şirketlere, mallarını satın almak üzere yırtıcı hayvanlar gibi saldırıyorlardı. Whitechapel ve Soho'daki küçük, ayakkabı, elbise, şapka atölyelerini ve marangozhaneleri türlü hilelerle ustaca kendilerine bağlıyorlardı. Liza, biblo reyonlarına bakmaktan ve beğendiklerini almaktan hoşlanıyordu. Her kadın gibi o da, yeşilden kırmızıya doğru akıp giden bir renkte moda bir elbiseyi üzerinde denemekten alamadı kendini. Özenle seçip satın alınan armağanların arkadaşlarda yaratacağı sevinci düşlemek insanı çok mutlu edebiliyordu. Liza akla gelebilecek her türlü paketten oluşan yükünü sırtlamış, yorgun ve heyecanlı olarak akşama doğru eve döndü. Çocuk odasından neşeli çığlık ve cıvıltılar geliyordu. Sigismund Krasotski karın üstü halıya yatmış ve ayaklarını karnına çekmiş halde sürünüyor, kaplumbağa taklidi yapıyordu. Annesini görünce yanakları kızaran Asya ona doğru koştu. Sig amca öyle komik ki benim maymun olmamı istiyordu. Liza koşuşmaktan hafifçe terlemiş kızın küçük başını öptü. Çocuğun yumuşak saçlarından gelen güzel koku ona çiçek açmış selvinin dallarını anımsattı. Sana armağanlar aldım sevgilim. Ne almamı isterdin sana? Baba dedi kız. Ne, ne diye afalladı Liza. Sadece Sigi amcayı. Onun kaplumbağa değil benim babam olmasını istiyorum. Asya zıplaya zıplaya Krasotski'ye gitti ve küçük elleriyle ona tutundu. O da ne yapacağını şaşırıp kaldı. Yerde yatmaya devam ediyordu. Git ve Peggy'yi çağır dedi Liza. O anda Krasotski kalktı ve ona doğru yürüdü. Bir çocuğun masum istekleri sizi rahatsız etmesin dedi heyecandan kekeleyerek. Bakın dostum, siz 50'sine merdiven dayamışsınız, ben de 40'ına. Birçok şey yaşanmış, birçok deney geçmişe ait. Artık gençler gibi konuşmak bize yakışmaz. Eğer beni olduğum gibi onulmaz yanlışlarımla seviyorsanız, ama neyiniz var, niçin böyle solgunsunuz, hasta mısınız? Hayır Liza, ben herhalde Asra kabilesindeki insanlardanım. Stendhal'in yazdığı gibi aşktan ölen insanlardanım. Sigismund ve Liza kendileri için özel bir anlam kazanan o akşam yılbaşında davetsiz ve konuksuz evlenmeye karar verdiler. Liza geleneksel Noel kartları göndermek için adresleri karıştırırken Wolf'ten aldığı Jenny Marks'ın adresine rastladı. Her şeyiyle sempati ve saygı uyandıran bu kadını görmek için içinde büyük bir istek duydu birden ve uzun uzun düşünmeye gerek duymadan kendini bu duyguya bırakarak Maitland Park'taki Grafton Terrace'a gitmek üzere yola çıktı. Jenny Marks'ın oturduğu başkentin kenar mahallesinde güçlükle ilerliyordu kiralık fayton. Burada bina ve inşaatlardan kaynaklanan bir keşmekeş hakimdi. Kırma taş yığınlar, kireç, eriyik dolu kovalar, çukurlar ve hendekler ilerlemeyi engelliyordu. Tatil günüydü ve inşaatların civarında işçiler görünmüyordu. Büyük bir alanda etrafları çevrilmemiş birkaç binanın arasında 9 nolu evi buldu Liza. Arabayı bekleterek birkaç basamak çıktı ve kare taşlı girişte yüksek bağcıklı botlarına yapışan çamuru temizlemeye koyuldu. Küçük bir zincire asılı tokmağı görünce onunla metal levhaya vurdu. İlk önce yandaki pencerede başı örtülü bir kadın kafası göründü, ardından da dış kapı açıldı. Helen Demut soru dolu bakışlarını konuğa dikmişti. Bu sırada onun ardında beliren Jenny'nin sesi duyuldu. ''Girin lütfen, sizi gördüğüme çok sevindim. Lupus'un bizi Brüksel'de tanıştırdığı Rus bayan bu. Anımsıyor musun, sana anlatmıştım.'' diye açıkladı Lençen'e. Ancak Lençen, Liza'nın pahalı elbiselerinden rahatsız olmuştu bir kez ve onu hala kuşkuyla inceliyordu. Liza'ya miras kalan samur kürk, küçük portmantonun tamamını kapladı. Jenny'nin ona gösterdiği odalar çok küçük ama aydınlık ve rahattı. Mutfak bodrumdaydı. Birinci katta ise bir tarafta Marx'ın çalışma odası, diğer tarafta küçük bir oda ve yemek odası vardı. Dik bir merdiven, çocuk ve büyüklerin daracık yatak odalarının bulunduğu üst kata çıkıyordu. Dean Street'teki hücreden farksız iki odaya kıyasla burası onlara lüksün, genişliğin ve rahatlığın had safhası olarak görünüyordu. Jenny, Liza'yı konuk odasına götürmüş, Lençen'de çay ve sandviçten oluşan mütevazı servisini yapmıştı ki Jenny Chen, Laura ve Tosi yürüyüşten döndüler. Anneleri tanımadıkları bayana tanıtınca iki büyük kız kardeş biraz utandılar. Ancak yanakları pespembe olan, her an yaramazlığa hazırlanıyormuşçasına bakan güzel, 3 yaşındaki Tosi kendini hemen Liza'nın kucağına attı. Genç ev sahibeleriyle birlikte gelen, yeşil gözlü, vahşi bakışlı siyah kedi de konuğu sevinçle karşıladı. ''Çocuklar ve hayvanlar sizden hoşlanıyor. Hiç kuşkusuz bu iyi bir işaret.'' dedi yüksek sesle Jenny, göz ucuyla hala memnun görünmeyen Lençen'e bakarak. ''Siz Rus musunuz?'' diye soran Jenny Chen utancından kıpkırmızı kesildi. ''Demek ki köle sahibisiniz. Siz herhalde kölelerinizi de getirdiniz. Bu zavallı insanlar için çok üzülüyorum.'' ''Benim kölem yok.'' diye yanıt verdi Liza, kendisi de kızararak. ''Eminim ki ülkemdeki bu rezalet sona erecek ve tüm insanlar özgür olacak.'' Laura bir an için bile bakışını ayırmadan konuğu inceliyordu ve birden sözcükleri çok net bir şekilde söyleyerek Rusça konuştu. ''Siz bir dil persiniz.'' Liza hafifçe kulağa batan fazladan P harfi dışında anlaşılır bir şekilde kendisine yöneltilen Rusça övgüyü duyunca gözleri kocaman oldu. Bunu olağanüstü güzel bir kız söylemişti. ''Ben değil, siz Dilbersiniz Laura.'' diye yanıt verdi Rusça. ''Dilinizden bir tek bu sözcüğü, Dilper'i biliyorum. Engels amca öğretti. O dilinizi iyi biliyor ve bana ve Kivi Kivi'ye ablasını işaret ederek Pushkin'den bir şeyler çevirdi.'' Liza sandalyeden kocaman samur manşonu aldı ve şık bir şekerleme kutusu çıkardı. ''O benim, çünkü ben küçüğüm.'' diye bağırdı Tosi sandalyeye doğru zıplayarak. Bayan Marx kızına sertçe baktı ve dışarı çıkmasını istedi. Ama küçük buna yanıt olarak sadece dudaklarını büzdü. ''Mağriplide hiç para yok, hiç kimseye Noel armağanı almadı.'' ''Yaramaz kız.'' dedi gözleri dolarak Laura. ''Bizim her şeyimiz var.'' ''Bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok.'' diye ekledi en büyük kız kardeş. Eşim uzun yıllardır üzerinde çalıştığı politik ekonomi konulu çalışmasını bugünlerde bitirmek üzere. Yazılarını sürekli yayınladığı New York Daily Tribune ise çok düzensiz ve az ödeme yapıyor. Yeni yılda her şey daha farklı olacak. Herhalde adını duymuşsunuzdur. Bay LaSalle Almanya'daki yayıncılarla anlaştı ve kitap bugün yarın gönderilecek. Jenny kaygısız görünmeye çalışsa da pek becerdiği söylenemezdi. Birden hatırladı. Marx'ın bugünlerde bitirmek üzere olduğu kitabın el yazmasını gönderecek paraları bile kalmamıştı. Lisa'nın zengin olmaktan duyduğu utanç yeniden canlandı içinde ve kendini iyice kötü hissetti. Jenny'nin solgun yüzüne, gereğinden fazla mütevazı gündelik elbisesine bakarken Marx ve ailesine nasıl yardım edebileceğini düşünüyordu. Ama yeterince tanımadıkları, yabancı birinden asla bir şey kabul etmeyeceklerini kestirebiliyordu. Onlara yardım etme ayrıcalığı ancak en yakın dost ve yoldaşlarına aitti. ''Yalvarırım, benim sadık bir dostunuz olduğumu unutmayın. Size herhangi bir şekilde yardım edemez miyim?'' diye çekinerek önerdi Liza, kısa ziyaretinden sonra gitmeye hazırlanırken. Ancak Jenny ona kibarca teşekkür edip soğuk bir sesle yanıtladı. ''Teşekkür ediyorum ama şu anda bizim hiçbir şeye gereksinimimiz yok.'' dedi ve bir tek kelime daha ağzından çıkmadı. Ama Liza bu düşüncenin devamını onun gözlerinden okudu. ''Zengin bayan, sizden ve sizin bize çok yabancı bütün arkadaşlarınızdan hiçbir şey istemiyoruz.'' Liza'nın gitmesini fırsat bilen Lençen, memnuniyetsizliğini sonunda dile getirebildi. ''Safsatacılar, aylaklar, kürklerini ve pırlantalarını göstermek için geliyorlar bize. Kalan son şekeri onlar için masaya koy ve çay pişir. Siz de zaafınızdan dolayı onlarla zamanınızı harcayın. Bize kimler gelmedi ki? Ama bu değirmenin suyu nereden geliyor? Soran yok. Bütün bu konukları ağırlamak bize kaça patlıyor? Onlara harcadığımız parayla kızlara bir yıl boyunca müzik dersi aldırabiliriz. Siz de elinizde avucunuzda ne varsa milyoner gibi savuruyorsunuz. Cebinizde fazladan bir peni nasıl kalsın ki? Ama ben boşuna çenemi yoruyorum. Can çıkar, huy çıkmaz diye kızgınlıkla homurdanan Lençen çaresizce elini savurdu. Sonra da merdivenden inerek sessiz ve soğuk mutfağa gitti. Bugün bayram, oysa evde ne kaz ne börek ne de karlın bayıldığı jambon var diye söyleniyordu.